Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Bendeniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün biraz sesim kısık.
Geçmiş olsun hocam. Evet, havaların dinleyicilerimizden de değişkenliği.
Anlayış bekliyoruz inşallah.
Evet, geçmiş olsun bir kez daha. Hareketli bir haftayı geride bıraktık ve geçen haftanın da şüphesiz en önemli gündem maddesi Amerika'daki seçimdi ve bu seçim sonrası Trump'ın sürpriz bir şekilde Amerika'nın 45. başkanı seçilmesiydi hocam. Buradan başlayalım müsaadenizle. Evet. Trump'ın Amerika'daki seçim galibiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk olarak bunu soralım ve Amerika'daki bu değişim neleri getirecek? Hemen akabinde de devam ederseniz seviniriz.
Evet, Amerikan seçim sistemiyle ilgili önce bir bilgi vermemiz gerekiyor. Malumunuz Amerika alan olarak 9,5 milyon kilometre kare, 330 milyon nüfusu olan ve 50 eyaleti olan bir ülke. Bu 50 eyalette de her bir eyaletin bir oy fazlasını alan bütün milletvekillerini çıkarıyor.
Evet.
Mesela bu seçimde Hillary Clinton 200 bin civarında da fazla oy aldı. Evet. Ülke genelindeki oylara baktığımızda. Mesela Türkiye'de olsa bu tartışma konusu bile olabilirdi.
Evet.
Ancak mesela Florida geleneksel olarak Hispaniklerin ve zincirlerin çoğunlukta olduğu kozmopolit bir eyalet olmasına evet. rağmen işte 29 tane oradan delege çıkıyor. Bir oy fazla alan o 29'un hepsini alıyor. Dolayısıyla birkaç tane kritik eyalet el değiştirince başkanlık da bu şekilde el değiştirmiş oluyor. Hı hı. Bu genel bilgilerden sonra bu seçimin Trump tarafından kazanılmasının dünya genelindeki yansımaları da şöyle olmaktadır.
Evet.
Malumunuz Clinton küresel sermaye tarafından destekleniyor idi. Çok uluslu şirketlerin adayı idi. Ama bir de milli devletler var dünyada. İşte Trump da Amerika'da Amerikalılar adına konuşan, Amerika'ya işte ben yabancıları almayacağım ve yasa dışı göçmenleri tekrar ülkesine kovacağım, Meksika sınırına duvar öreceğim sözleri dünyada çok aşırı ırkçı ultra sözler gibi anlaşılmış olmasına rağmen orta sınıf Amerikalılar tarafından bu heyecan uyandırdı. Çünkü dışarıdan gelen göçmenler o ülkedeki insanların mevcut çalışma alanlarındaki işlerini ellerinden alıyorlar idi. İşsizlik küresel ölçekte bütün dünyada sorun haline gelmişti. Evet. Dolayısıyla Amerika vatandaşlığını almış ve orada yaşayan birçok insan bu sözlere rağbet gösterdi. Tıpkı bizim Türkiye'de bile şu anda Suriye düşmanlığı yapan insanların büyük bir kısmı Suriyelilerin daha ucuza çalışıp ellerindeki işi almasından kaynaklanıyor.
Evet.
Amerika'da da benzer durumu görebiliriz. Hatta New York'ta önceki gün Soros'un finanse ettiği bir grubun Trump aleyhtarı gösteriler yaptığını duyduk.
Evet.
Bu da şunu gösteriyor. İşte Ukrayna'da, Gürcistan'da işte turuncu ve renkli devrimlerin evet. perde gerisindeki çok uluslu sermayenin burada da kendini gösterdiğini görüyoruz. Belki söylemleri sivri olabilir ama tıpkı Putin gibi, Sayın Erdoğan gibi Trump da dümdüz evet. konuşan ve söyleyeceğini direkt söyleyen bu İngilizlerin ve Batılıların çok enteresan bir iki yüzlü politikaları var. Yüzünüze gülerler. Sanki evet. sizin dostunuzmuş gibi görünüp arkanızdan kuyunuzu kazarlar. Bu Hillary Clinton'da bu gözüküyor idi. Ancak Trump'ın kazanması belki de Türkiye için evet. çok daha hayırlı gelişmelere, özellikle Irak-Suriye sorununun çözümünde olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum. Çünkü Clinton PYD'ye, YPG'ye silah vereceğine, oradaki evet. Koridoru destekleyeceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Zaten FETÖ ile de içli dışlı milyon dolarlık seçim kampanyalarına bu bizim himmet paralarının gittiğine dair belgeler de ortalıkta uçuşuyor. Bu nedenle kötünün iyisidir diyebiliriz Trump için.
Evet. Amerikan seçimlerini böylelikle noktalayalım müsaadenizle. Bir de geçen hafta Avrupa Birliği ilerleme raporu açıklandı ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasında da sert atışmalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer durdurmak istiyorsanız üyelik sürecini durdurabilirsiniz dedi. Avrupa Birliği de Türkiye'ye yaptırımları görüşmek için toplanma kararı aldı. Brüksel'de bugün ya da yarın.
Bugün ve yarın.
Evet. Bugün ve yarın bir toplantı gerçekleştirilecek ve işte tartışmalı konular, HDP'li vekillerin cezaevine girmesi, akademisyen gazetecilerin işte tutuklanmasına yönelik işte tepkileri de muhtemelen ele alacaklar. Bu Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri sizce nereye girdi, nereye doğru gidiyor?
Avrupa Birliği uzunca bir süredir Türkiye'nin adeta kuyusunu kazıyor.
Evet.
Bir taraftan PKK'lıların Brüksel'in Avrupa Parlamentosu'nun karşısında çadır açmasına müsaade ediyor. Diğer taraftan Kandil'in en yakın müttefiki konumunda ve Türkiye ile ilgili de her olumsuz olayın perde gerisinde ya Fransa çıkıyor, ya Belçika çıkıyor, ya Avusturya, Almanya, İngiltere gibi ülkeler. Bu nedenle Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki gün açıklamasında net bir tavrını koydu. Yani almayacaksanız resmen söyleyin diyor. Biz de başımızın çaresine bakalım. Çünkü biz biliyoruz ki bizim Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacımızdan daha fazla Avrupa Birliği Türkiye'nin yardımına, dostluğuna ve üyeliğine muhtaç durumda. Ve Türkiye'nin de artık ellerinde bir takım kartlar ve kozlar var. Ve Avrupa Birliği bugüne kadar Türkiye'ye hep bir takım sözler vermiş, hiçbirini tutmamış. Mesela serbest dolaşım hakkı verecekti. Buna karşılık biz de mültecilerin Suriyeli'deki Suriye'den Türkiye'ye gelenlerin veya başka ülkelerden Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidenlere karşı Türkiye bir bariyer vazifesi görüyor idi. Ve bunu hala da sıkı bir şekilde denetliyor. Fakat Avrupa Türkiye'nin ödevlerini yapmasına rağmen, verdiği sözleri harfiyen yerine getirmesine rağmen işte terörle ve teröristle yaptığı mücadeleyi bahane göstererek işte HDP'lilerin milletvekillerinin düşünülmesi, idam kararları, bir de bu akademisyen, gazeteci ve benzeri konularla ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Bu Amerika'da ve Avrupa'da özellikle Yahudilerin köşe taşlarını tuttuğu mesleklerdir bunlar. İşte bakınız gazetecilik, akademisyenlik, o baro Lar Birliği ve sermaye. Bunlar küresel ölçekte dünyadaki bütün halkları kontrol edebilmenin manipülasyonu olarak kullanılıyor. Bir manevela gibi. Sanki bu meslekten olan kimse, ben de bir akademisyenim, yani akademisyen suç işlerse cezasını görür. Ancak bu kürsüde fikirlerinden dolayı özgür olması, eleştirilmemesi, dokunulmaması gerekir. Yani çok absürt, aykırı bir fikir de beyan edebilir.
Evet.
Ama buradaki konu direkt terörle iç içe olmaktır.
Evet.
Bu nedenle Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkiler önümüzdeki süreçte de pek olumlu gelişecek gibi gözükmüyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun çok sert ifadeleri var. Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'a yönelik diyor ki AB ve parlamento başkanının iki yüzlülüğünü her zaman olduğu gibi görüyoruz. Çok net ifadeler, çok net tepkiler bunlarda.
Yani artık haddini bildirmenin de zamanı geldi. Yani çok alttan almanın bir gereği yok artık.
Evet. Efendim Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor ve dün de çok sıcak bir gelişme yaşandı. El Bab'a doğru ilerleyiş devam ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri'ne ait unsurları, uçakları El Bab'ı bombaladı. Buna yönelik hemen haberi paylaşalım. Suriye'de TSK desteğindeki ÖSO'nun DEAŞ'ın elindeki El Bab kentine ilerleyişi sürüyor. Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Mustafa, ÖSO güçleri El Bab'a 2 ila 3 kilometre kadar yaklaşmış durumdalar dedi. ÖSO'ya destek destek veren Türk Özel Kuvvetleri yani Bordo Bereliler'de keşif timlerinin de Elbap çevresine sızarak önemli hedefleri belirleyip işaretlemeye başladığı öğrenildi ve bu işaretleme sonrası da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Elbap'ı havadan bombaladı. Bunu da belirterek bu sıcak gelişmeye değinelim hocam. Fırat Kalkanı harekatı Elbap'a doğru uzanırken neler söylemek istersiniz?
Şimdi Türkiye yaklaşık 200'ün üzerindeki yerleşim biriminde bu DAEŞ'ten ve terörden temizlenmiş bir alan oluşturdu. Yani 200 yerleşim biriminde biner kişi yaşamış olsa 200 bin kişinin iskan edilebileceği bir alan ortaya çıktı. Bu Elbap denen bölge de adeta şu anda Afrin ve Tel Rifat'tan hareket eden, bu en batıdaki kantondan hareket eden PKK'lılar, PYD'liler de oraya bir huruç harekatıyla ele geçirmeye çalıştılar. Türkiye'nin ve ÖSO'nun elini çabuk tutmasının sebebi bu. Onlar bir oldu bittiyle Türkiye'nin önünü kesecek daha güneyden bir koridor açma hayallerini hala sürdürebilmektedirler. Ancak bu Elbap operasyonunun şöyle bir özelliği var. Orası 55 bin nüfuslu bir ilçe. Fakat mevcut DAEŞ'li militanların sayısının 200 civarında olduğu söyleniyor.
Evet.
Yani hepi topu 200 kişi. Ama eli silahlı ve bütün kritik noktaları bombayla tuzaklamış durumdalar. Bu nedenle siz oraya düzenli orduyla, tankla, tüfekle direkt girdiğinizde büyük zayiatlar veriyorsunuz. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu en az zayiatla önce bizim tanklarımız bombardıman yapıyor. Uçaklarımız silah ve mühimmat depolarını yok ederek her gün 2-3 yerleşim birimini ele geçirerek sistemli bir şekilde ilerliyor. Ve inşallah bu Halep'e kadar, yani Elbap'ta bu operasyonun başarılı olacağını bir göstergesi oradaki elektrik santral trafolarını, hatta fırındaki o fırın ekmek yapma malzemeleri dahil olmak üzere DAEŞ militanları kullanabileceği malzemeleri söküp taşımaya çalışıyor. İşte Türkiye'de akıllıca bir harekatla hem kuzeyden hem batıdan saldırarak onların doğuya, Rakka'ya doğru kaçmasını da, yani kaçacak bir kapı da bırakarak daha kanlı bir çatışmaya da girmek istemiyorlar. Çünkü dünyanın bütün her yerinde bu tür terör örgütlerinin bir kaçış koridorda bırakmak gerekiyor. Ve kısa bir sürede, belki önümüzdeki hafta bugün program yaparken Elbap operasyonunun tamamlanmış olduğunu duyabiliriz.
İnşallah.
Ve Halep'e kadar da gidecektir bu inşallah.
İnşallah. Hocam Irak tarafına geçelim. Orada da Musul operasyonu devam ediyor ama sanki istenilen hızda devam etmiyor gibi. Yavaş bir şekilde operasyon devam ediyor. Bir haberimiz var, hemen onu aktaralım. Sonrasında size sözü bırakalım. Binbaşı Şakir Cevdet Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada İttihadiye Polis Birimlerinin Ninova vilayetinin 1846 kilometreye kareye tekabül eden Güney Cephesi'ni tümüyle kurtardığını belirtti. Cevdet, Ninova Biz Geliyoruz isimli Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı tarihten bu yana polis güçlerinin 94 köyü ele geçirdiğini, 935 teröristi öldürdüğünü ve kente Güney Cephe'den girmek için hazırlandığını ifade etti. Öte yandan Musul Operasyonları Komutanlığı'nda görevli Subay Ahmet Cuburi de emniyete bağlı hızlı müdahale güçlerinin kentin doğusunda terör örgütü DAEŞ'ın düzenlediği bir saldırıyı püskürttüğünü kaydetti. Iraklı Sunni lider ve Muttahidun Koalisyonu Başkanı Üsame Nucevi de Türk askerleri tarafından eğitilen Ninova muhafızlarının terör örgütü DAEŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezine girmeye hazır olduklarını duyurmuştu ve onun üzerine de gelişmeler bu şekilde seyretmiş. Bu arada Irak'ı Musul kentine bağlı Kayyara nahiyesinde 18 bin kişilik yeni bir mülteci kampının inşasına da başlanmış hocam. Musul harekatına dair sıcak gelişmeler bunlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu harekatın gidişatını?
Şu anda aslında harekatın başlanması gerekmiyordu. Daha vakit vardı.
Evet.
Fakat Türkiye'nin bu Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte Rakka'ya da operasyon yapacağını söylemesi üzerine Başika'dan birliklerimizi geri çekmememizden dolayı hem Irak merkezi ordusu, hem Haçlı Şabi güçleri, hem de Amerika ve İran bir an evvel elini çabuk tutup Musul'u ele geçirmeye çalışıyorlar. Ancak göz ardı edilmemesi gereken bir konu var ki 36. paralelin kuzeyi bombalanmamıştı. Evet. Irak işgali sırasında, yani Basra, Bağdat harap oldu. Musul bunun dışında kalmıştı. Sanırım o kalmış hesabı burada tamamlayıp tıpkı Halep gibi, Şam gibi, Suriye'nin bütün şehirleri gibi Musul'u da yakıp yıkıp viraneye çevirmeyi iyice kafalarına koymuşlar. Çünkü o Haçlı Şabi milislerinin acımasız bir şekilde bir çocuğu tankın altına alıp ezdiği dün akşam televizyon ekranlarında görüntülerde izleyenler gördüler.
Evet.
Bu nedenle Türkiye Başika'da varlığını sürdürecek. Türkiye'nin varlığının yegane sebebi Telafer bölgesindeki Türkmen nüfus çoğunluğunun orada demografik yapısının değişmemesi. Bir taraftan da Musul'da en büyük oradaki Sünni Arapların ve Barzani yanlısı Kürtlerin güvencesi de Türkiye ve Türk askeridir. Türkiye'nin bundan sonraki muhtemel harekatının ise bu Sincar bölgesindeki PKK yuvalanmasına olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü Silopi civarındaki askeri yığınağın yegane sebebi, çünkü Kandil'de daha az, Sincar'da daha fazla bir PKK yoğunlaşmasının olduğu gelen istihbari bilgilerden anlıyoruz son zamanlarda.
Evet. Hocam geçen haftalarda da konuşmuştuk. İsrail'de ezan yasağı şeklinde, İsrail'in ezan yasağı uygulaması tepki görüyor demiştik ama bunu bir adım daha öteye taşımış İsrail ve bugün itibarıyla da meclise sevk etmiş. Bu gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle ezanı yasaklamak istediğine dair tasarıyı meclise sevk etmiş. Tabii Arap milletvekillerinden tepkiler var. Bunun çok kötü sonuçları olabileceğine dair Hamas'tan sert tepki var. Ne dersiniz, bu meclisten geçer mi ya da İsrail ne yapmayı amaçlıyor şimdi bu hareketiyle?
İsrail'in kurulduğu günden beri tipik politikasıdır. Dünya konjonktüründe, yani büyük hercümerçlerin olduğu, dünyadaki ülkelerin daha büyük fotoğrafla ilgilendiği dönemlerde, o da elinde kalan bazı kanunları veya işgal etmek istediği yerleri veya işte işkence etmek istediği Filistinlileri o arada elden çıkarır. Şu evet. anda da dünya Trump'ı konuşurken, Amerika'yı hı hı. konuşurken, Irak'ta, Suriye'de kan gövdeyi götürürken o da el çabukluğuyla bu işi kotarmayı düşünüyor. Ancak İsrail'in zaten kendisi yasa dışı bir devlet olduğu için, eli kanlı terörist bir devlet olduğu için yaptığı uygulamaların tamamına yakını insan hakları, hukuka aykırı evet. bir uygulama olduğu için bu da benzer bir durumdur. Hı hı. Burada Türkiye'nin tavrı çok önemlidir. Çünkü İsrail şu anda Araplardan değil Türkiye'den daha fazla çekiniyor. Çünkü Türkiye ile bu doğalgaz boru hattını evet. Avrupa'ya ulaştırması için iyi geçinmesi gerekiyor. Ve Türkiye'nin tavrı oradaki yasanın geçip geçmeyeceği konusunda bence belirleyici olacak gibi geliyor.
Evet. Bilteci'ye cezaevinde suikast girişimi önemli bir haberdi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed El Bilteci'nin ailesi Bilteci'ye hapishanede suikast teşebbüsünde bulunulduğunu belirtmişler. Neler yapılmış? Bilteci'nin tutulduğu hücreye üst düzey güvenlik görevlileri tarafından gece eğitimli polis köpekleri sokulmuş, elektrik kesilmiş ve bir gece hücresinde çıkan yangında Bilteci yaralanmış. Evet, bu yönde haberler var, iddialar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi Sisi darbesiyle Mısır'da yapılan insan hakları ihlalleri bütün dünyanın gözü önünde oldu. Avrupa Birliği'nden hiçbir kimse çıkıp da bir demeç vermedi.
Evet.
Türkiye'deki 15 Temmuz hadiselerinde de aynı şeyi gördük. Ancak nedense bu PKK'lılara karşı, HDP milletvekillerine karşı Avrupa Birliği'nin özel bir insan hakları evet. sempatisi oluşuyor. Yani gerçekten bütün mazlumlara, mağdurlara, işte bu Mısır hapishanelerindeki işkence gören Müslüman Kardeşler mensuplarına da Avrupa Birliği bunun çeyreği kadar
evet.
Bir duyarlılık göstermiş olsa bunu biraz anlayacağız ama hiç oralı bile olmuyor. Dikkat edin. El Cezire ve İslam dünyasındaki kısık birkaç yayın organının böyle silik haberlerinin dışında dünya medyasında yer bile bulamıyor oradaki işkenceler.
Evet, basının iki yüzlülüğü çifte standardı, evet, burada da net bir şekilde görülüyor. Efendim şimdi Arakan'a gidelim. Arakan'da Müslümanların evlerine bomba yağıyor. Arakanlı Müslümanların yaşadığı köyler savaş helikopterleriyle vuruldu ve saldırılarda 28 kişi vefat etti. Uydu görüntüleri 430 evin yakıldığını gösteriyor. Bu böyle bir haber var, önemli bir haber. Arakanlı Müslümanların orada yaşadıkları sıkıntılar devam ediyor. Bu nereye kadar devam eder? Bir taraftan da yine çifte standart burada da söz konusu.
İsterseniz bu ülkeden ve Arakan bölgesinden birkaç cümleyle bahsedeyim.
Buyurun
lütfen. Bir ülke düşünün ki adını herkes başka türlü söylüyor. İngilizce kullanımda Burma.
Evet.
Fransızca kullanımda Birmanya. Resmi kullanımda Birleşik Myanmar Cumhuriyeti olan ülkeden söz ediyoruz ve biz Myanmar diyoruz. 1974'te adı Birmanya Sosyalist Cumhuriyeti, 1988'de Birmanya Birliği olmuş. Son adını da 1989'da kazanmış.
Evet.
İşte Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında Bengal Körfezi'ne uzanan yaklaşık 58 milyonluk bir ülke Myanmar. Türkiye gündemine çeşitli sebeplerle düştü ve şu anda ülke 7 eyaletten oluşuyor,
evet,
bu Myanmar. Arakan ya da diğer adıyla Rakin de bunlardan biri, 7 eyaletinden biri. Biz hep bu Myanmar'ın Arakan bölgesinden konuşuyoruz. Kuzeybatı sınır boyunca uzanan bu eyalet diğer sınır eyaletleri gibi çok sayıda Bangladeşli göçmen alan bir ülke. Göçmenlerin 600 bin kadar olduğu açıklansa da milyonları bulduğu söyleniyor. Arakan bölgesi Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölge. Şöyle düşünelim. Bangladeş İç Anadolu bölgesi kadar bir ülke.
Evet.
Bizim İç Anadolu kadar 165 milyon insan yaşıyor Bangladeş. Dünyanın en fakir, en çok mülteci veren ülkelerinden biri. Ve Bangladeşli kökenli Müslümanlardır bu,
evet,
Arakanlılar. Zümrüt, yakut, petrol, pirinç ve kereste zengini bu ülkede eyaletler aslında etnik ve dini gruplara göre ayrılmış. Ancak ayrılan Burmalılar değil, Britanyalılar. İngiliz sömürgesiydi Hindistan'la, evet, birlikte burası. Sömürge döneminde özellikle Arakan bölgesinde tarım alanlarında çalıştırmak için çok sayıda Müslüman yerleştirilmiş. Burma yönetimi de bu insanlar hala göçmen olarak tanımlıyor.
Evet.
Yani bundan 100-150 yıl önce, 200 yıl önce Hindistan bölgesinden getirilen oradaki Müslüman Bangladeşliler iskan ediliyor, tarım alanlarında çalıştırılıyor ve onların torunları hala göçmen statüsü, evet, görüyor. Ona bakarsanız Amerika'da Amerikalı kalmaz. Yani, evet, 150 yıl gerisine giderseniz. Ülke bağımsızlığını kazandığı 1948'den beri kesintili junta ile yönetiliyor. Hep askeri darbelerle. 2008'de yeni anayasa referandumu sırasında ilk büyük katliam yaşandı. Yönetim 130 bin kişi isyancı olduğu gerekçesiyle öldürdü. 2,5 milyon kişi de hala kayıp. 2,5 milyon kişi.
Evet.
2010 ve 2012 seçimlerinde de benzer olaylar yaşandı. Hapishaneler muhalif, terörist, ayrılıkçı ya da isyankar göçmen olarak tanımlanan kişilerle dolu. Bunların hepsi Müslüman, Rohingyalı veya Bangladeş kökenli insanlar.
Evet.
Yaftalamalar muhalif, terörist, ayrılıkçı ya da isyankar göçmen. Burma'nın çoğunluğu Budist. Resmi rakamlara göre Budistler %89, Müslüman ve Hristiyanlar da %4.
Evet.
Oranlara sahip. Ancak uluslararası kuruluşlar araştırmasına göre Müslümanların oranı %20'leri buluyor. Çünkü kayıt dışı insanlar çoğu. Bu kesim genel olarak Britanyalıların gelip ülkelerine yerleştirdiği yabancılar olarak görülüyor. İçimizdeki yabancı olarak görülen Müslümanlar ile Budistler arasında tarihsel bir gerilim mevcut. Ve Junta'nın da ağırlığını Müslümanlardan yana koymadığı açık. Hep Budistleri destekliyor mevcut şey.
Evet.
Birkaç ay önce Budist bir kadın, bundan işte geçtiğimiz dönemlerde gördük, işte bir kadın tecavüze uğruyor ve bunu Müslümanlar yaptı deniyor ve bütün mahalleyi yakıyorlar.
Evet.
Görünüşte halk yapıyor ama devlet destekli bir olay bu. Ve bunlar genişleyerek bugünümüze kadar devam etti. Ve son olarak şunu söyleyebiliriz. Burma ile komşu Hindistan'ın Assam eyaletinde de Hindularla Müslümanlar arasında çatışmalar yaşanıyor. Sorunun temelinde yine Bangladeşli göçmenler var. Bununla birlikte hem Burma hem Hindistan'ın Burma sınırı ve hatta Burma'nın Çin sınırındaki Müslümanlar ile diğerleri arasında giderek keskinleşen çatışmaların nedenlerini başka yerlerde aramak gerekiyor. Özellikle belirtmek gerekiyor ki ırkçılık giderek yaygınlaşıyor. Doğu ya da batı tanımaksızın her yerde örnekleri çoğalıyor. Otoriter rejimlerin varlığının bir sonucu olarak da bu biraz da körükleniyor adeta. Ülkede azınlık yoktur, varsa da bizden değildir diye varlık sürdüreceğini sanmak sonunda katliamlar da rejimlerin devrilmesine yol açıyor. Evet. Yani rejimler kendi diktatörlüğünü bir takım azınlıkları düşman göstererek hedef saptırıyor. Bir diğer konuda Burma'nın yeri Çin ile ABD'nin artan rekabetinin farklı yerlerde büyük gerilimlere yol açtığı biliniyor. Haritaya bakıldığında Bangladeş ve Burma'nın bu büyük mücadelede kurban olmaya aday oldukları görülebilir. Hele ki böyle yöneticileri varsa. Evet. Dolayısıyla Arakan bölgesindeki Müslümanların çileleri ve oradaki mülteci kamplarında yaşayan insanların sosyal hiçbir insani imkana sahip olmadığı da Birleşmiş Milletler tarafından bizzat ifade edilmektedir.
Efendim son olarak bu bölümümüzde Kenya'dan gelen yine oraların değişmez talihi maalesef açlık, susuzluk ve göç. Kenya'da 300 bin kişi bir yudum su bekliyor. Kenya'nın kıyı bölgesindeki Kilifi eyaleti kuraklıkta kavrulurken köylerde yaşayan 300 bin kişi açlık ve susuzluğun etkisi altında yaşam mücadelesi veriyor ve göç etmek zorunda kalıyor. Maalesef oraların kaderi de değişmiyor.
Evet, şu anda biz reklamdan sonra mülteciler konusunu dosyamız olarak vereceğiz. Ancak şunu ifade edelim. Afrika'da, Güneydoğu Asya'da ve dünyanın birçok bölgesinde sadece savaşlardan değil, kuraklık, açlık ve hayatta kalabilme mücadelesi yapan insanlar sürekli kaldıkları yeri topluca göç etmek zorunda kalıyor. Hatta Somali, Etiyopya, Kenya dönemsel olarak sahra altı ülkelerin büyük bir çoğunluğunda kuraklık neticesinde bu şekilde toplu ölümler, açlıklar ve küresel ölçekte dünya genelinde göçlerin olduğu dikkati çekmektedir.
Evet. Efendim bu bölümümüzü noktalıyoruz. Dediğiniz gibi ikinci bölümümüzde mültecilerin dramını yaşadıklarını bir dosya konusu olarak paylaşacağız dinleyicilerimizle. Değerli dinleyenler, aranın ardından Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programı devam ediyor. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla bu haftanın dosya konusu olan mülteci dramını konuşacağız ve hemen hocama dönüyorum. Evet hocam, bu son yıllarda da giderek artıyor mültecilerin yaşadıkları, hayatını kaybeden onlarca can, yüzlerce can, hatta binlerce diyebiliriz. Ve bu bitmiyor. Bir taraftan kaybedilen canlar, bir taraftan vatanını, yaşadığı, doğduğu yerleri bırakıp bilmediği yerlerde hayat mücadelesi vermeye çalışan mültecilerin dramı nasıl son bulur bunu bilemiyoruz ama sebeplerini konuşalım. Neden insanlar bulundukları yeri terk etmek zorunda kalıyor ve bu tür acılara maalesef şahit oluyoruz?
Küresel ölçekteki mültecileri birçok gruba ayırmak mümkün, ancak burada kısa süremiz içerisinde iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan biri savaşlar ve can güvenliği. Evet. Kalmayan, tıpkı bu Suriye'de olduğu gibi insanların evini, ocağını terk edip başka bölgelere veya ülkelere sığınmak zorunda kalması. İkincisi de işte genelde bu sahra altı Afrika'da veya Bangladeş'te gördüğümüz gibi doğal afetler, kuraklık, kıtlık, sel, tsunami gibi hadiseler neticesinde bulunduğu yerde her şeyini bir anda kaybeden insanların başka bölgelere, ülkelere ve coğrafyalara zorunlu göç etmek zorunda kalmalar hadisesine evet. Biz işte sığınmacılar, mülteciler adını veriyoruz. İşte biz Türkiye'deki Suriyelilere de işte bazıları mülteci diyor, bazıları muhacir diyor. Biz de en kibar şekilde misafirlerimiz diyoruz.
Evet. Peki nerelerde en çok yaşanıyor? Buna biraz böyle ayrıntılı olarak girebilir miyiz? Nerelerden nerelere göçler yaşanıyor?
Baktığımızda hep gadire uğrayan, yerinden yurdundan sürülen ve mülteci konuma düşen insanların kahir ekseriyetinin İslam coğrafyasında ve Müslüman halklar içerisinde olduğunu görüyoruz.
Evet.
Dünyada en çok yerinden yurdundan sürülen insanlara baktığımızda, yani Birleşmiş Milletler istatistik rakamları da gösteriyor. İşte Afganistan'dan göçenler evet. 1979'dan beri bir devlet düzeni kurulamadı.
Gene bir savaş
ve
sebebiyle.
Hala evet. devam ediyor. Pakistan Hı-hı. ve Bangladeş ve Hindistan. Evet. Şimdi bu üç ülke dünyada belki gözden kaçabilir. Hindistan'da 1 milyar 300 milyon, Pakistan'da 195 milyon, Bangladeş'te 165 milyon olmak üzere işte 1 milyar 600, 1 milyar 700 milyon insanın 6-700 milyonu insani bir takım ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bunun 500 milyonu açlık sınırının altında çok fakir yaşıyor. Evet. Özellikle Bangladeş'tekiler. Yani günlük 1 dolara iş bulabiliyorlar. Yani ayda 30-40-50 dolar üzerinde iş bulma şansları yok. Ve bu insanlar hele hele bir de böyle sel, tsunami gibi afetler Hı-hı. olduğunda dünyanın çeşitli ülkelerine gidiyorlar. Yani biz hep Suriyeli sığınmacılar bugün aktüel olduğu için biliyoruz. Halbuki geçtiğimiz son yarım asırda dünya genelinde göçlerin büyük bir kısmı bu Güney Asya'daki üç ülkeden evet. kaynaklanmaktadır. Çünkü Afrika'nın toplam nüfusu 1 milyar 200 milyon. Bu üç ülkenin nüfusu onların 1,5 katı. Yani evet. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş 54 Afrika ülkesinin 400 milyon daha üzerinde bir nüfusa sahip. Dolayısıyla buradan bir bütün dünyaya göç hareketi var. Bir de Sahra Altı Afrika dediğimiz son 150-200 yıldır Batılıların yeraltı yerüstü kaynaklarını, hatta insan kaynağını, 500 yıl boyunca insan kaynağını, sanayi devriminden sonra da madenlerini ve tarım topraklarını plantasyon olarak batıdaki fabrikaların ham maddesine dönüştürülmesi neticesinde buradaki insanlar da en küçük kuraklık neticesinde yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü o suyu tutabilecek, gölet yapacak, sulama kanalı döşeyecek hiçbir altyapıları, bilgi birikimleri ve sermayeleri yok. Ve bu insanlar zaman zaman periyodik olarak süren kuraklıklarla birlikte toplu ölümler yaşıyorlar. Ve bunların yaşadığı coğrafyaya bakıyorsunuz, Somali. Somali 1991'den 2011 yılına kadar fiilen devlet olmayan bir yerdi.
Evet.
İnsanlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Türkiye'nin yardım ve gayretleriyle yeni yeni devlet oluyor. İşte Sağlık Bakanı bundan 5 yıl önce söylüyordu, 10 tane personelim var diyor. Düşünün yani 10 milyonluk ülkede.
Evet.
Böyle bir devlet düşünün. İşte bu bölgelerden insanlar karınlarını doyurabilmek ve hayatta kalabilmek için göçüyorlar. Göçtükleri yer Batı'nın büyük şehirlerinin kenar mahalleleri. İşte bir de son zamanlarda işte bu Irak, Suriye'den gelen göçmenlerden daha önce Filistinliler vardır.
Evet.
Bir dram olarak 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Batı Şeria ve Gazze'nin işgali sonucunda Filistinliler Arap aleminin en büyük dramıdır. Ve bu göçen insanlar Batı'da en alt gelir grubunu oluşturdukları için ya dilencilik yapıyorlar ya işportacılık yapıyorlar. Dolayısıyla da İslam'ı, Müslümanları bu tür mültecilerin temsil etmesi Batı'da da İslam algısında çok kötü bir görünüm arz ediyor. Hı hı. Bunu şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bugün dünyada en kalabalık İslam ülkesi Endonezya'dır 255 milyon nüfusuyla. Endonezya'nın İslamlaşmasında tüccarların orada önder olmuştur. Yani alimler ve tüccarlar yani sıradan halka göre bir üst kimlik oluşturuyorlar ve oraların komple İslamlaşmasına vesile olmuşlar. Halbuki bugün batıya giden Müslüman gruplar, tırnak içinde bakıyoruz, en eğitimsiz, en düşük evet. gelir grubuna sahip ve birçoğu suça bulanmış ve şehrin kenar mahallelerinde yaşayan insanlar. Ve bu insanların inancı oradaki zengin, oturmuş, yerel kültürün kabul etmesi veyahut da o inancı benimsemesi sosyolojik olarak mümkün evet. olmuyor. Dolayısıyla işte Türkiye'nin son dönemlerde, mesela Arnavutluk'ta bugün Tiran'da cami yaptırıyoruz. Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Belarus'un başkenti evet. Minsk'teki o 20 milyon dolara mal olan o cami inşaatı, Amerika'nın işte Washington'daki o evet. inşaatlar şunu gösteriyoruz. Biz Türk milleti olarak işte İslam ümmetinin bütün dünya genelindeki bu kötü görüntüsünü tersine çevirmek ve İslam'ın o azametli, o şerefli, o yüce görüntüsünü en azından mimaride, kültürde, evet. sanatta, edebiyatta ve insanların sosyolojik her alanda göstermemiz gerekiyor. Aksi takdirde batıya akan bu göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun çocukları kaybolacaktır. Yani belki işte 20, 30, 40'lı yaşlardaki insanlar kendini koruyabileceklerdir. Müslüman olarak ölebileceklerdir. Evet. Ama onların çocuklarının büyük bir kısmı zaten çalınıyor. Şu anda Suriye işgalinin en büyük dramı bence batıya gidebilenlerin birçoğu çocuklarını kaybediyorlar yolda.
Organ mafyası
çünkü
diyebiliriz.
Çünkü organ mafyası daha marjinal ve acımasız olan ama daha büyük ve kitlesel olarak ebterleşen batı toplumu bunları evlatlık alıyorlar evet. ve kendi kültürlerine göre yetiştiriyorlar. Yani bir İslam coğrafyasında kökünden koparılan, toprağından koparılan bir bitki gibi başka evet. coğrafyalara giden bu insanlar orada bir kök salamıyorlar. Kök salamayınca da kuruyorlar, savruluyorlar, yok oluyorlar. Ve bir sonraki nesil, benim en büyük korkum, eğer Türkiye ve İslam aleminin akil insanları bu coğrafyadan, özellikle Orta Doğu bölgesinden, Yemen'den, Somali'den, Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan ve Bangladeş'ten batı ülkelerine akın akın giden bu insanlara kültürel bir takım altyapı oluşturup onların çocuklarına sahip çıkmazsak, onlar bir sonraki nesilde belki de Müslüman olarak karşımıza çıkmayacaklar. Bunun için de sadece olayı bugün olarak düşünmememiz gerekiyor. Çünkü tabiat boşluk kabul etmiyor. 1990'dan bugüne kadar, yani çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir, dünyanın batı ve kuzey yarım küresi servetini ikiye katlarken nüfusu yerinde saydı veya azaldı.
Evet.
Doğu ve Güney yarım küre dediğimiz dünyanın öbür kesiminde ise nüfus hemen hemen ikiye katladı bir 30 yılda. Ama gelir artmadı. Hatta fakirleşti. Yani bu nedenle de zengin bölgelere doğru bir nüfus akımı söz konusu oldu. İşte o Trump'ın Meksika sınırına duvar öreceğim demesinin sebebi de o. Orada da işte Orta ve Güney Amerika'dan adeta kuzeye doğru, Amerika ve Kanada'ya doğru bir Hispanik dediğimiz, işte İspanyolca, Portekizce konuşan Katolik Hristiyanların dan oluşan bir nüfus topluluğu evet. Amerika'yı ve Kanada'yı zorluyor. Ve onlar şundan korkuyorlar. Bu şekilde devam ederse 40-50 yıl sonra bunlar dominant kültürü oluşturmasından hı-hı. korktuğu için. Yoksa ekonomik olarak bir korkuları yok. Yani onların keyiflerine, rahatlarına bir şey geleceğinden değil, çoğunluğu oluşturup kültürel olarak kendi geleceklerini tehdit görüyorlar. Ancak işte biz de bu batıya olan bu akımda sadece ekonomik olarak, iş bulma olarak düşünmememiz gerekiyor. Özellikle bir sonraki jenerasyonun eğitimini ve orada kimliğiyle, kültürüyle var olabilmesi için bugünden kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Tabii bu göçlerin sebebi dedik, bir savaşlar, iki oradaki olumsuz şartlar, işte kuraklık vesaire.
Evet.
Ama onların temelinde de, asıl temelinde de adaletsiz kaynak paylaşımı diyebilir miyiz hocam? Yani işte Orta Doğu'daki kaynakların birileri tarafından emperyal duygularla sömürülmesi, oradaki insanların o kaynaklardan mahrum bırakılması ve sonrasında da o insanların o kaynakları alanlara doğru bir göçü diyebilir miyiz?
Zaten göç veren bölgelere baktığımızda Afganistan bir cephe ülkesi olmuştur, evet, tarih boyunca İngilizler ve Ruslar arasında. Afrika'ya baktığımızda Afrika coğrafyasında hep kaynakları sömürülmüş, sınırları cetvelle çizilmiş ve kendilerine ait olan ne varsa birileri tarafından cebren veya, evet, hileyle alıp, hı-hı, götürülmüş. Bu nedenle gerek Orta Doğu'da gerek Afrika'da ve gerek Güney Asya'da, yani en çok göç veren ülkelerde, hatta bunu Latin Amerika'ya da teşmil edebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın dışında kalan diğer bütün Amerika ülkelerine baktığımızda onlar da bir nevi kendi kaynaklarına sahip olamıyor. Bakın Brezilya'da yönetimi devirdiler.
Evet.
Venezuela aynı şekilde, petrol zengin ama insanlar açlıkla pençeleşiyorlar. İşte buna isyan duygusu da yavaş yavaş kabarıyor, evet, ve Batılılar sonradan diyorlar ki niye dünyanın geri kalanı bizden nefret ediyor diye. Halbuki bütün bu mülteci sorununun, dünyadaki kaosun, kargaşanın bir sebebi de çok uluslu firmaların kendileri istihbarat örgütleri vasıtasıyla bu kargaşayı çıkarıyorlar ki silah satabilsinler. Yani, evet, dünyanın güvenliğiyle sorumlu veto hakkına sahip 5 ülke, işte Amerika, Çin, Rusya, İngiltere, aynı zamanda en çok silah üreten ve silah satan ülkeler.
Ülkeler.
Yani ortalık karışacak ki silah fabrikaları pazar bulabilsin. İşte, yani, bu savaşlar oldukça da insanlar yerlerini, yurtlarını, en çok sevdiği baba ocaklarını, topraklarını, şehirlerini terk etmek zorunda kalıyor. Yani bir valizin içine ne sığdırabilirsiniz ki? İnsan biraz empati yapsa, yani kendisinin başka bir bölgeye, evet, ülkeye gittiğinizi düşünün. Biz pikniğe gidiyoruz, arabayı dolduruyorsunuz akşam olunca, evet, her şey bitiyor.
Evet, yani hocam insanoğlunun bu açgözlülüğü, bu hırsı bitmediği sürece de herhalde bu dramlarda yaşanmaya devam edecek o zaman.
Elbette, bu merak etkisi yapıyor. Yani şu anda Afrika'da, Orta Doğu'da oynadıkları senaryonun, evet, son perdesi kendi ülkelerinde, Fransa'nın, İngiltere'nin, hı-hı, Almanya'nın sokaklarında, evet, hiç istemedikleri görüntülerle karşılaşmak durumunda kalıyorlar.
Evet, etme bulma dünyası,
evet,
diyelim.
Aynen öyle.
Evet, programımızın sonuna geldik hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Alabiliriz.
Bugün biraz boğazımla ilgili sıkıntı var, onun için program burada bitirelim.
Peki hocam, geçmiş olsun bir kez daha.
Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli dinleyenler, bu hafta dosya konusu mülteci dramıydı, yaşanan o göçlerdi, maalesef ölümle noktalanan çoğu kez o dramdı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla haftaya inşallah medeniyet coğrafyamızda tekrar sizinle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.